Ayrım 21, sayfa 274. Her sabah erkenden eski Katolik kilisesinin çanları sokağa çıkma yasağının bittiğini ilan eder etmez, kentin kadınları yaşadıkları yerlerden günlük tahıl haklarını almak üzere cephaneliğe koşturuyordu. Kapılar açıldığında neredeyse liman boyu uzanan tek sıralı kuyrukta binlerce kişi bekliyordu. Bu sefalet yığınının bir araya toplanmasıydı. Açlık ve hastalık o ölümcül atlı öyle gemiyi azıya almıştı ki tüm kenti sarmalamış, hepsi bu korkunç kaderin altında inim inim inliyordu. Bazıları ayakta dahi zor duran bir deri bir kemik, hırpani kılıklı bu zavallı perişan yaratıkların her biri sırtlarına sarılmış veya boş pörsük memelerine umutsuzca asılmış bebeleriyle bir ellerinde kırık bir tabak, ötekinde General Gordon'un sekreterliği tarafından hazırlanmış tayın karneleriyle bekleşiyorlardı. Cephaneliğin kapısında emrindeki 20 askerle Mısırlı bir yüzbaşı görevliydi. Darı çuvalları ambardan birer birer getiriliyordu. Hiçbir sivilin kapıdan içeri girmesine izin yoktu. Gordon halkın stokları ne kadar azaldığını görmesini istemiyordu. Her kadın sıranın başına geldiğinde bir çavuş sahte olmadığından emin olmak için karnesini inceliyordu. Çavuş tatmin olunca karneye o günün damgasını basıp imzasını atıyordu. Sonra kadının ailesinin günlük tayını tahta bir kepçeyle tabağına konuyordu. Kapının her iki yanında coplu askerler bekliyordu gözdağı vermek için. Bu sabah bunlara ek olarak silahlı 20 asker daha bekliyordu kapının iki yanında. Süngüleri takılı ve duruşları sertti. Kadınlar acı tecrübeleriyle bunun ne anlama geldiğini biliyorlardı. Huzursuz olmuş ve kavgacı bir havaya bürünmüşlerdi. Aralarında çatışıyor, itişip kakışıyorlardı. Çocuklar da gerilimi hissetmiş ve huysuzlaşmıştı. General Gordon sokağın ucundan uzun adımlarla kapıya doğru yürüyerek ortaya çıktığında, kadınlar da çocuklarını kapıp çürümüş, çarpılmış yerlerini, yarı felçli uzuvlarını ve saçlarının nasıl seyrek kızıl tüy yumaklarına dönüştüğünü göstermeye başlamıştı. Hiç kuşkusuz bunlar açlığın, iskorbütün ve beriberi hastalığının belirtileriydi. Gordon bütün bu dert ve hastalık işaretlerini, annelerin beddua ve yalvarmalarını görmezden gelip askerlerin başında yerini aldı. Başlaması için başıyla yüzbaşıya işaret etti. Genç subay konsolosluk matbaasında basılmış bildiriyi açtı ve okumaya başladı.
"Ben General Charles George Gordon, Mısır Hidivi tarafından verilen yetkiyle Kordofan bölgesi ve Hartum kenti valisi olarak ani gelişmeler yüzünden her Hartum kenti yurttaşına verilen günlük tayin hakkı öncekinin üçte birine indirilmiştir."
Subay sözlerine devam edemedi. Çünkü sesi kadınların protesto çığlıkları arasında boğulup gitmişti. Kalabalık koca kara bir deniz anası gibi köpürüyor, çalkalanıyordu. Kadınlar yumruklarını sallıyor, kollarıyla işaretler yapıyorlardı. Gordon kesin bir emir verdi. Askerler süngülerini indirerek sıkı ve sivri bir duvar oluşturdular ve ilerleyen kalabalığa karşı. Kadınlar tükürüyor, feryatlar atıyor ve ellerindeki metal tabakları davul gibi çalıyorlardı. Yüzbaşı kılıcını çekti.
"Geri, geri çekilin hepiniz."
Bu onları iyice çıldırtmıştı.
"Bizi açlıktan öldürmek istiyorsunuz. Kentin kapılarını açacağız. Eğer Hidiv ve Gordon Paşa çocuklarımızı besleyemezse kendimizi Mehdi'nin merhametine bırakacağız."
Öndeki kadınlar süngüleri yakalamış kanlı elleriyle tutarak askerleri geri adım atmaya zorluyordu. Gordon genç yüzbaşıya sessiz bir emir verdi. Askerler tüfeklerini doldururken metalik bir ses duyuldu.
"Birlik, hazır ol, nişan al."
Askerler kalabalığın ön sırasındaki çarpılmış yüzlere bakıyordu.
"Ateş!"
Tüfekler şakırdadı, dikkatle kadınların başlarının üstüne nişan alınmıştı. Kara dumanlar bir anda hepsini sardı ve sersemleyen kadınlar birkaç adım geri çekildiler.
"Yeniden doldur."
Kalabalık tüfekler yeniden doldurulurken bir tereddüt geçirdi ama sonra yeni bir ses patladı. Kadınlar şimdi de öfkeyle yüksek perdeden ulumaya başlamışlardı.
"Tahıl ambarını açın, bize tam tayın verin,
bizi doyurun," diye haykırıyorlardı ama askerler geçit vermiyordu. Kadının biri top mermisiyle yıkılmış bir duvardan bir tuğla aldı ve tüfekli askerlerin ön sırasına fırlattı. Tuğla bir zarar vermemiş ama insanları duvarlara koşup tuğla, taş ne bulursa toplamaya teşvik etmişti. Kalabalık şekil değiştirmişti. Artık bir araya gelmiş insanlar değil, tek bir canavar organizmaydı. Şiddetle beslenen, aklı olmayan bir amipti. Askerlerin üstüne taş ve tuğla yağıyordu. Genç yüzbaşı yüzüne çarpan bir taşla sarsıldı. Başındaki kırmızı fes uçtu, kılıcını elinden düşürdü ve dizlerinin üstüne çöktü. Kanlar içindeki ağzından bir diş tükürdü. Kadınlar ileri atılmış yüzbaşıyı çiğneyerek açık çuvala ulaşmaya çalışıyordu. Onun yerini Gordon aldı. Kadınlar onun alev alev yanan mavi gözlerini gördü. Ön sıralardan "Şeytanın gözleri!" diye bir haykırış yükseldi. "Şeytan bu, öldürün! Çocuklarımıza ekmek ver, bize yiyecek ver!" Taşlar askerlerin arasına iniyordu. Bir adam daha düştü. "Nişan al!" Gordon'un sesi bir trompet kadar net duyulmuştu. "Tek sıra! Ateş!" Kurşunlar doğruca yakındakileri hedef almıştı. İlk sıradakiler mezbahadaki domuzlar gibi tiz sesler çıkararak devrildi. Hala ayakları üstünde durabilenler de sallanıyordu ve elebaşları onları toparlamaya çalışıyordu. "Süngü tak!" diye bağırdı bu kez Gordon. "İleri!" Parlak bıçakları kaldırarak hızla ilerlediler ve kalabalık arkaya doğru büzüldü ve insanlar dönüp kaçmaya başladı. Ellerindeki taşları, tuğlaları, tabakları bir yana atıyor, ara sokaklara dağılıyorlardı. Gordon adamlarını durdurdu ve cephaneliğe geri döndürdü. Kapının kanatları arkalarından kapandıktan sonra kurtulanlar saklandıkları fare deliklerinden ortaya çıktı. Ölümle burun buruna gelmiş, yaralanmış, çocuklarını kaybetmişlerdi. Önce ürkek ve korkmuş duruyorlardı. Ama sonra bir kadın yumruk büyüklüğünde bir taş aldı ve cephaneliğin kapalı kapısına fırlattı. "Askerler şişman, göbekleri yağ bağlamış. Bir lokma yiyecek için yalvarınca da köpek gibi vuruyorlar bizi." Uzun boylu, iri kemikli, huysuz bir koca karıydı. Tepeden tırnağa siyahlar içindeydi. Kapının önünde durdu ve sıska kollarını gökyüzüne kaldırdı. "Allah hepsini kolera ve vebayla cezalandırsın. Etlerini akbabalar paralasın bize yaptıkları gibi." Sesi üst perdeden bir feryada dönüşmüştü. Öbür kadınlar da başına toplandı. Tekrar dillerini döndürüp şaklatarak zılgıt çekmeye başladılar. Korkunç, keskin ve tiz bir ses çıkarıyorlardı. "Franklerin de yiyeceği var!" diye haykırdı siyahlar içindeki kadın. "Saraylarında paşalar gibi yiyip içiyorlar. Alsa kavinin, o kafirin de mülkünde besili hayvanları var. Depoları ağzına kadar çuvallarla dolu. Bebelerimiz için bize yiyecek verin. Şeytan alsa kavinin ortağı, ona büyü yapmayı öğretmiş. Otlardan ve akasyalardan şeytan elvası yapmayı öğretmiş ona. Adamları onunla ziyafet çekiyor. Şeytanın yuvasını yıkın. Biz Allah'ın çocuklarıyız. Neden bizim bebelerimiz açlıktan ölürken kafirler ziyafet çekiyor?" Kalabalık tereddütle durakladı ve siyahlı kadın işi ele aldı. Hastaneye ve oradan da Ryder Courtney'in mülküne giden yolun başına koştu. "Peşimden gelin, size nereden yiyecek bulacağınızı göstereceğim." Eğilip kalkıp ayaklarını sürüyerek ve zılgıt çekerek bir tür dans hareketiyle gidiyordu. Kalabalık da aynı biçimde dans ederek açgözlü bir insan güruğu halinde ardından sokağa dökülmüştü. Erkekler curcunayı duyup harabelerin arasında saklandıkları deliklerden sökün etmeye başlamışlardı. Kadınların zılgıt çekişleri onları çıldırtmıştı. Silah taşıyanlar ellerinde sallıyordu. Dans eden kavgacı güruha dizi dizi katılıp savaşçı kabilelerin savaş şarkılarını söylemeye başlamışlardı. Ryder ve Jock McCrump ana atölyedeydiler. Yaşadıkları aksaklık ve başarısızlıklardan yılmışlardı. Aylardır uğraşıyorlardı ve İbis'in makinesini üçüncü kez sökmek ve buhar sistemini binbir eziyetle yeniden onarmak zorunda kalmışlardı. Sonunda ana şaft yatağının da hasar gördüğünü ve düşük hızlarda bile ses yaptığını keşfetmişlerdi. Jock parçaların yenilerini yapmıştı. Bir metal bloku alıp demirci ocağında ısıtmış ve gerekli delikleri elle açmıştı. Bu bir beceri ve sabır gösterisiydi gerçekten. En sonunda aylar süren bu titiz çalışma bitmiş ve onarım tamamlanmıştı. Şimdi makineyi yeniden götürüp İbis'e takmadan önce son kontrolleri yapıyorlardı. "Eh kaptan, sanırım bu kez doğrusunu yaptık." Jock dirseklerine kadar gres yağına bulanmış, kafasında kalan 3-5 tel saçla terden derisine yapışmıştı. "Bu sefer galiba ihtiyar İbis bizi bu cehennem çukurundan kurtarmayı becerecek." Asuvan'da eskiden tanıdığım Glasgow'lu bir hanımın işlettiği kaçak içki satılan bir yer var. Islay adasından gelen gerçek malt satıyor o hanım. O içkinin tadını yine dilimin üzerinde hissedebileceğim. Her şeye kadir Tanrı'nın gerçek nektarı o ve bu bir küfür değil.
İlk içkiler benden o zaman diye söz verdi Ryder. Ve sonrakiler dedi Jack, bana bu son yıl ücret ödemediniz.
Ryder tam bu haksız ithama itiraz edecekti ki koşarak gelen ayak sesleri ve Safra'nın soluk soluğa aykırışını duydu.
Ryder çabuk gel!
Ryder kapıya atıldı. Ne oldu Safran? Safran eteklerini kaldırmıştı, şapkası da arkaya kaymış, boynundaki kurdelenin ucunda sallanıyordu. Yüzü kıpkırmızıydı.
Korkunç bir şey oluyor. Rebecca seni çağırmam için yolladı beni. Çabuk!
Adamın elini tutup çekiştirdi. İkisi birlikte kazanlara doğru koşmaya başladılar.
Duyabiliyor musun?
Safran durup elini kaldırdı.
Şimdi duyabiliyor musun?
Boğuk bir gürültü duyuluyordu. Sanki ağaçların arasında rüzgar sesi veya uzaktaki bir şelalenin sesi gibi.
Evet ama nedir bu?
Kadınlar büyük bir kalabalık olduğunu söylüyor. Cephanelikten geliyorlar. Bizim kadınların dediğine göre tayınlar yine azaltılmış ve müthiş bir felaket yaşanmış. Dehşete kapılmışlar ve kaçıyorlar.
Safran git Rebecca ile Amber'i getir.
Amber burada değil, sarayda surat asmakla meşgul. Yüzbaşı Ballantyne'ın gittiğini duyduğundan beri buraya dönmedi.
Güzel, orada emniyette demek. Kadınlardan gitmek isteyenleri bırakın. Rebecca, Nazira ve kalmak isteyen öteki kadınları emniyetli binamıza götür. Pencerelerdeki kepenkleri nasıl kapatacağını ve kapıları nasıl sürgüleyeceğini biliyorsun. Tüfeklerin yerini de biliyorsun. Sen ve Rebecca silahlanın, beni orada bekleyin.
Sen ne yapacaksın?
Adamları toplayacağım. Bu kadar soru yeter. Haydi koş şimdi.
Ryder bu durumlar için çiftliğini tahkim etmişti. Duvarlar sağlam ve yüksekti. Üstlerine kırık cam döşenmişti. Çiftliğin içi de yan yana avlular oluşturacak şekilde tasarlanmıştı. Her bir avluyu savunabilir ama savunamaz hale geldiklerinde de bir sonrakine çekilebilirlerdi. Merkezde kendi özel bölümünü, para kasalarını ve cephaneliği de içeren müstahkem bina vardı. Tüm pencere ve kapılar ağır kepenklerle donatılmıştı. Duvarlara tüfek atışı için uygun delikler açılmış ve kamış dam yangına karşı tedbir olarak bol nehir kiliyle takviye edilmişti. İlk savunma hattı önde ve arkada ağır kanatlı kapıları olan dış duvarlardı. Jock'la üç adamı arka kapıyı tutmak ve savunmak üzere oraya yolladı. Sonra Bachit ve en güvenilir beş adamıyla dar sokağa açılan ön kapıya gitti. Hepsinde uzun tahta sopalar vardı. Ryder kapıların demir sürgülerini ve ağır kalas dayanaklarını kontrol etti. Onları açabilmek için koç başıyla vurmaları gerekirdi. Yan tarafa bakan duvarlardan birinde küçük tek kişinin geçebileceği bir kapı vardı. Ryder o kapıdan çıkıp baktı. Sadece yeşil kek mutfaklarında çalışan kadınlardan birkaçı vardı sokakta. Onlar da ürkmüş tavuklar gibi bağırışarak kaçıyorlardı. Birkaç saniye içinde sonuncusu da gözden kaybolmuştu. Ryder bekledi. Özellikle kışkırtıcı olmamak için sadece sopa taşıyordu. Kalabalık bir güruha karşı tüfek hem yararsız hem de tehlikeliydi. Tek bir atış belki bir kişiyi devirirdi ama geri kalanları iyice azdırır ve tüfeği yeniden doldurmaya fırsat bulamadan kendini yerde bulurdu. Kendini parçalatmanın en iyi yolu diye düşündü ve rahat, sakin bir poz almaya çalıştı. Kalabalığın sesi artık daha yakından geliyor ve yükseliyordu. Bu gözü dönmüş kadın seslerinin anlamını biliyordu. Kendilerini kamçılıyorlardı ve erkekleri de çılgına dönüyordu. Tek başına ön kapıda durdu ve ses giderek vahşi bir nehrin çağlayarak akan sularının sesi gibi gelen bir kükremeye dönüştü. Aniden güruhun ilk sırası Ryder'ın 200 adım ötesinde sokağın alt ucunda ortaya çıktı. Onu gördüler ve durakladılar. Sesler giderek azaldı ve hepsinin üstüne garip bir suskunluk çöktü. Onu iyi tanıyorlardı ve kolay bir insan olmadığını biliyorlardı.
Eğer şunlara bir Gordon çekemezsem yazıklar olsun bana diye içinden güldü Ryder.
Çinli Gordon vahşi bir kabileyi hipnotize etme gücüyle ünlüydü. Onları sadece güçlü ve etkin kişiliği ve çelik mavisi gözleriyle yola getirdiği söylenirdi.
Ryder iyice dikleşti ve mümkün olduğunca çılgın bir bakış yerleştirdi gözlerine.
Mavi ya da yeşil gözleri şeytan işi saydıklarını biliyordu. Sessizlik iyice derinleşti. Bir duraklama anı yaşanıyordu. En küçük bir müdahalede bir şeyler olacaktı. Onlara doğru yürümeye başladı. Sopasını tehditkar bir şekilde tutuyor ve hesaplı bir gözdağı ifadesiyle adım atıyordu. O yaklaşırken hafifçe geri çekildiler. Bir omzunun üstünden arkaya baktı. Dağılma noktasındaydılar o anda. Birden uzun boylu leylek gibi bir kadın figürü ortaya çıktı. Açıktan kırıldığı her halinden belliydi. Dudakları yaralıydı, solgun diş etinden fırlayan iri dişlerini ortaya çıkaracak biçimde geriye doğru büzülmüştü. siyahlar içinde mitolojik bir yaratık gibiydi. Ryder'a doğru dans ederken balıkçılınkilere benzeyen sıska baldırları siyah eteğinin altında oynuyor ve dev gibi ayakları karaya vurmuş siyah kedi balığı gibi çırpınıyordu. Kadın başını geri attı ve gallerde ölü evinden çıktığına inanılan perilerinkine benzer bir çığlık attı. Kalabalık kadının arkasından kükreyerek sokağa doluyordu. Ryder sağ elini yatıştırıcı bir hareketle havaya kaldırdı. ''Ne istiyorsanız vereceğim.'' diye bağırdı. ''Durun.'' Ryder'ın sesi yırtıcı mitoloji kahramanının çığlığıyla kesildi. ''Biz istediğimizi almaya geldik ve yolumuza kim çıkarsa öldüreceğiz.'' Ryder yavaşça sol elini kaldırdı ve şeytan işareti yaptı. Elini kadının yüzüne uzatınca kadının göz bebeklerinin işareti tanıyınca titreştiğini görmüştü. Kadın sersemledi ve tereddüt etti ama sonra kendini toparlayıp yeniden öne atıldı. Ryder kadının bakışlarındaki deliliği görmüştü ve onun hiçbir şeyden korkacak durumda olmadığını anlamıştı. Yine de kadın iyice yaklaşana dek yerinden kıpırdamadı. Sonra bir adım öne çıktı ve sopasının ucunu kadının tam kaburgalarının altına sapladı. Nehir sakinlerinin çoğunun dalağı malaria yüzünden şiş olurdu. Bu tür bir darbe organı patlatır, öldürür ya da sakatlardı. Mitolojik yaratık boş bir çuval gibi yere yığıldı. Ama arkadan gelen kalabalık üstünden atlamaya başlamıştı. Öndeki adamlardan birinin savurduğu pala Ryder'ın başını sıyırıp geçti. Ryder dönüp küçük kapıdan içeri daldı. Bachit kapıyı hemen kapatmış ve sürgüsünü sürmüştü. Kalabalığın yeniden azan seslerini duydular. ''Kapıdan her seferinde birini alıp içeride kafasını patlatabiliriz.'' diye önerdi Bachit. ''Çok fazlalar.'' Ryder başını salladı. ''Ben kapının üstüne tırmanacağım ve onları ikna etmeye çalışacağım.'' ''Bu kudurmuş köpekleri ikna edemezsiniz.'' O arada birisi eteğini çekiştiriyordu ve Ryder ceketini kurtarmaya çalıştı. Sonra da dönüp baktı. ''Sana müstahkem binaya gitmeni söylemiştim.'' diye bağırdı öfkeyle. ''Sana bunu getirdim.'' Safran tabanca kılıfının ve pirinç fişeklerin takılı olduğu kemerini getirmişti. ''Aferin.'' kemerini taktı. ''Ama şimdi oraya dön ve bir yere ayrılma.'' Kızın gidip gitmediğine bakmadan yeniden Bachit'e döndü. ''Atölyeden uzun merdiveni getir.'' Merdiveni duvara dayadılar. Ryder tepeye tırmandı ve sokağa baktı. Sokak tıka basa insan doluydu. Sopayla vurduğu kadını da gördü. Yeniden ayaklanmış, sancıdan iki büklüm olsa da hala eskisi kadar tiz ve keskin bir sesle bağırıyordu. Kalabalığa binalarda bulabildikleri tüm yanıcı maddeleri toplamalarını söylüyordu. Onlar da kuru ağaç dalları, eski mobilyalar, çöpler, ne bulurlarsa getirip çiftlik kapısının önüne yığıyordu. ''Beni dinleyin Hartumlular'' diye konuştu Ryder Arapça olarak. ''Bırakın Tanrı size barış ve akıl yolunu göstersin. Bu duvarların arkasında size seve seve vermeyeceğim hiçbir şey yok.'' Merdivenin tepesinde dengesini korumaya çalışırken kalabalık da kararsız gözlerle ona bakıyordu. ''Bunlar şeytanın sözleri'' diye kadın feryat etti. ''Kafir bu. Ona bir bakın, domuz yiyiciye. Cehennemden gelen yeşil zehri o yapıyor.'' Acıyla ilerlerken arkasındaki kalabalık da hırlıyordu. Ryder'a taş atmaya başladılar ama duvar yüksek olduğu için taşlar erişmiyordu. Taşlar duvardan sekip tozlu sokağa geri düşüyordu. ''Şeytan zehri dediğiniz şey pişmiş ot ve kamış. Çocuklarınıza yedirirseniz iyileşirler.'' ''Yalan söylüyor. Bunlar ağzına şeytanın soktuğu laflar. Senin ekmek ve et yediğini biliyoruz. Ot yemiyorsun.'' Bu duvarların ardında darı ve etin var senin, onu bize ver. Hayvanlarını bize ver, depolarındaki darıyı bize ver. Bende darı yok. Yalan söylüyor diye uludu kadın. Ateşi yakın, onu ve bu şeytan yuvasını yakalım. Bekleyin diye bağırdı Ryder, beni dinleyin. Ama sesi kalabalığın uğultusuna karışıp kaybolmuştu. Kadınlardan biri kalabalığı yararak geldi. Elinde yanan bir meşale vardı. Zifte batırılmış çaputlar bir süpürge sopasına bağlanıp tutuşturulmuştu. Alevlerden kalın siyah bir katran dumanı tütüyordu. Meşaleyi kapıya doğru koşan adamlardan birine verdi. Kapının önüne yığdıkları çer çöpün ne kadar yüksek olduğunu fark eden Ryder telaşlanmıştı. Adam yanar vaziyetteki meşaleyi yığının üstüne fırlattı. Meşale yarı yola kadar yükselip düştü. Kuru çöl havasında bir anda alevler parlamış ve yukarı yükselmişti. Kapının kanatları yıllardır güneş altında kalmaktan kurumuştu. Her ne kadar Ryder kapıyı düzenli olarak boyatsa da ağaç çabucak kuruyordu ve şimdi de kuruyan boya tutuşmuş ve alevler gökyüzüne yükselmeye başlamıştı. Parlak güneş yüzünden renkleri belli olmuyordu. Ryder, Bachit ve adamlarıyla bir kova aktarma sistemi oluşturup yangına müdahale etmeyi düşündü. Ama ne yeterli adam ne de yeterli kova olmadığını fark etti. Zaten nehir de oldukça uzak kalıyordu ve alevler şimdiden duvarların boyunu aşmaya başlamıştı. Üstüne gelen sıcak yüzünden merdivenden inmek zorunda kaldı. Bachit, onlarla burada dövüşebiliriz ama kimsenin vurulmasını istemiyorum. Kimsenin öldürülmesini de istemiyorum.
Ben kendi derdimdeyim efendi, ben de öldürülmek istemiyorum.
Bachit devam etti. Bunlar hayvan, kudurmuş hayvanlar. Açlıktan kırılıyorlar ve bunu yapmak zorunda kalmışlar.
Adamlardan birini Gordon'a yollayıp askerleri getirmesini isteyeyim mi?
Bachit umutla baktı. Ryder acı bir tebessümle güldü. Gordon Paşa dostumuz sayılmaz. Bize sadece darı ve develerimiz kadar değer veriyor. Hem adamlardan birini dışarı salacak olursan kalabalık bir anda paramparça eder. Sanırım kendimizi Gordon Paşa'nın yardımı olmadan kurtarmak zorundayız.
Peki bunu nasıl yapacağız diye yalın bir şekilde sordu Bachit.
Ana binaya çekilmeliyiz. O kapıyı yakamazlar. Yangın hortumu ona uzanır. Sokaktan gelen ulumalar ve bağırışlarla alevlerin sesine rağmen duyurabilmek için bağırarak konuşuyordu. Gel beni takip et. Kapının iç kısmındaki boya da tutuşmaya başlamıştı. İç kapıya koştu ve su tulumbalarıyla yangın hortumunun hazırlanması için emirler verdi. İç duvar boyunca bir atış platformu bulunuyordu ve Ryder gönülsüzce eli silah tutanlara Martini Henry tüfeklerini dağıtmaya başladı. Rebecca ile Jock dışında Bachit dahil 5 adamını eğitmişti sadece. Arapların kurşun atan şeylere karşı ne merakı ne de yeteneği vardı. Rebecca çoğundan daha iyi ateş edebiliyordu. Kadınlarla Jock'u ana binada tüfek mazgallarının başında bıraktı. Atış platformunda ana kapı kanatlarının ağır ağır içe doğru bükülüşünü ve sonunda kırılarak alev alev tozlu toprağa devrilişini izledi. Kalabalık kapının yanan parçaları üzerinden birbirlerini itip kakarak içeri dalmıştı. Yaşlı kadınlardan birinin ayağı takıldı ve alevlerin arasına düştü. Bazıları bol entarisinden yakalayıp kaldırmaya çalıştı. Ama kalabalığın geri kalanı kadının ıstırap dolu feryatlarını aldırmadan yoluna devam etti. Birkaç saniye içinde kadın ölmüştü. Yanık et kokusu iç duvardaki korkuluktan bakan Ryder'ın midesini allak bullak etti. Elebaşılar içeri girince durakladı. Tanımadıkları bir yerdeydiler. Merakla etrafa bakıyorlardı. Sonra iç duvarın korkuluğundaki başları fark ettiler ve av tekrar başladı. Av köpekleri gibi iç kapıya yönelmişlerdi. Ryder yolun yarısını geçmelerini bekledi ve önlerindeki killi toprağa ateş etti. Mermi yerden biraz toprak ve çakıl havalandırdıktan sonra başlarının üstünden sekmişti. Bir an için kararsızca duraladılar. ''Daha fazla yaklaşmayın!'' diye bağırdı. ''İlk adımı atanı öldüreceğim.'' Bazıları dönüp kaçmaya başlamıştı. Sonra yine o uzun boylu yaratık ortaya çıktı. Bir kez daha o garip dansını yaptı. Bir yerlerden eline uzun bir kamçı geçirmişti. Korkuluktaki adamlara tehditler, lanetler yağdırırken bir yandan da onu savuruyordu. ''Seni aptal koca karı!'' diye mırıldandı Ryder öfke ve çaresizlik içinde. ''Seni öldürmeye zorlama beni!'' Kadının ayaklarına ateş etti ve mermi ayağının dibindeki tozları havalandırınca kadın siyah elbisesinin eteklerini canavar kanatları gibi dalgalandırarak havaya zıpladı. Kalabalık yine uludu. Kadın yere basıp iç duvara doğru dikildi. Ryder bir daha aynı yere ateş etti. Kadın yine havaya sıçradı ve arkasındaki adamlar gülerek onu taklit ettiler. Gülüşleri de önceki öfke dolu tehditleri kadar delice ve iğrençti. "Dur!" diye mırıldandı Ryder. "Lütfen dur seni yaşlı cadı." Tekrar ateş etti ama kalabalık artık öldürmek niyetiyle ateş etmediğini anlamış ve korkmaktan vazgeçmişti. Hoplayıp zıplayan kadının ardından oğul gibi geliyorlardı. Kapıya ulaştılar ve ellerindeki silahlarla çıplak elleriyle vurmaya başladılar.
"Tahta!" diye haykırdı cadı. "Daha fazla tahta getirin."
Hemen koşup kucak dolusu tahtayla döndüler ve aynı şekilde iç kapının önüne yığmaya başladılar.
"Pompayı hazırlayın!" diye bağırdı Ryder ve iki adam pompanın iki koluna yapışıp indirip kaldırmaya başladı.
Avluda yatan boş bez hortum şişip sertleşmeye başladı ve nehirden gelen tazyikli su fışkırdı ucundan. Korkuluğun üstündeki iki adam hortumun ucunu aşağıdaki çıralara tuttu. Su öyle güçlüydü ki birikmiş tahtaları dağıttı.
"Kadına tutun!" diye cadalozu işaret etti Ryder. Su bütün tazyikiyle kadının göğsüne çarpmış ve onu geri fırlatmıştı. Kadın kürek kemiklerinin üstüne düşüp yuvarlanmaya başladı. Su onu takip ediyordu. Kadın kalkıyor, su yine düşürüyordu. Sonunda ellerinin ve dizlerinin üstünde kaçmak zorunda kaldı.
Ryder hortumu bu kez öndeki adamlara çevirdi ve adamlar dağıldı. Sonra çiftliğin diğer binalarına daldılar. Birkaç dakika sonra Ryder depoların bulunduğu yönden çekiç ve vurma sesleri geldiğini duydu.
Fil dişi depolarının kapılarını kırıyorlar diye haykırdı Batchit. Onları durdurmalıyız.
Onlar 1000 kişi, biz 10 kişiyiz. Ryder'ın başka bir şey söylemesine gerek yoktu.
Ama fil dişleri ve kürkler...
Batchit'in küçük bir kar ortaklığı vardı ve kayıplarını düşünerek perişan olmuştu.
Benim derimi ve dişlerimi alacaklarına hayvanların dişleriyle derilerini alsınlar dedi Ryder. Neyse fil dişini yiyemezler, belki depolarda darı bulamayınca ilgileri azalır.
Bu boş bir umuttu ve Ryder da bunu biliyordu. Çok geçmeden adamlar kadınların vahşi zılgın sesleri arasında geri döndüler. En büyük fil dişlerinden birkaçıyla kurutulmuş hayvan postları vardı ellerinde. Onları da duvarın dibine yığdılar. Niyetleri belliydi. Duvarı aşmak için rampa yapıyorlardı. Ryder hemen hortumu tutan adamlara ucunu oraya çevirmelerini emretti. Ama fil dişleri ve postlar daha önce yığdıkları çerçöp gibi dağılmamıştı tazikli suyla. Bu kez adamları püskürtmeye çalıştılar fakat çoğu yine de ayaklarının üstüne durabilmeyi ve yükselen rampaya fil dişi taşımayı başardı. Bir tanesi düşünce de 3 adam birden fırlıyordu yerini almak için. Duvarın tepesine kadar yaklaşmışlardı. Sonra hortum menzilinin dışında kalacak şekilde dış avluda toplandılar. Kara cadı da ortalarında hoplayıp zıplıyordu.
Onun canını daha fazla yakmalıydınız diye söylendi Batchit nefretle. Ya da daha iyisi o çirkin kafasına bir kurşun yerleştirmeliydiniz. Hala da geç sayılmaz.
Martini Henry'yi kaldırdı ve korkuluğun üstünden nişan aldı. O şekilde vuramazsın diye uyardı Ryder. Batchit'e saatlerce ders vermiş olmasına rağmen usta bir atıcı olduğu söylenemezdi. Batchit küçük düştüğünü hissetse de namluyu indirdi.
Görüyor musunuz? Yaşlı cadı duvara tırmanacak en iyi adamları seçiyor.
Batchit haklıydı. Hortum yere fırlattığında bile elindeki kamçıyı düşürmemişti. Deri sapını ilmek yapıp bileğine dolamıştı. Şimdi kalabalığın arasında geziniyor, seçtiği adamları yüzlerine kamçısıyla dokunarak belirtiyordu. Çabucak en genç ve güçlülerden 30-40 kişi seçmişti. Çoğunda da palalar veya baltalar vardı. Korkunç kadın tarafından yüreklendirilenler yine ölümcül kakafonilerine başlamışlardı. Saldırı ekibi silahlarını sallayarak duvara doğru koşmaya başladı. Hortumdan çıkan basınçlı su öndekilere çarpıyordu ama kol kola girerek birbirlerine destek olmuşlardı.
''Bırakın ateş edelim efendi!'' diye yalvardı Batchit. ''O kadar yakındalar ki ben bile vururum.''
''Bu konuda bahse girmem.'' diye omurdandı Ryder. ''Ama bekleyin, sadece birini öldürürsek iyice çileden çıkarlar ve iş katliama dönüşür.'' Müstahkem binadaki kadınları düşünüyordu. Başka hiçbir şeyin önemi yoktu. Püskürtülen suya rağmen adamlar çabucak duvara tırmandılar. Ryder ve adamları saldırganları sopalarıyla orada tutuyordu. Yükseklik avantajları vardı. Birkaç adım mesafeden hortuma dayanamıyorlardı ve uzun sırıklarda saldırganları silahlarını kullanacak kadar yaklaştırmıyordu. Ancak işlerinden biri vazgeçip aşağı inecek olsa kara cadı suratına kamçı indirip küfürler ediyordu. 3 kez aşağı döndüler, kadın 3'ünde de geri yolladı hepsini.
Vazgeçiyorlar diye soludu Batchit, şefleri kırıldı.
''Umarım Allah seni duyar.'' dedi Ryder ve önündeki adamı sopasıyla şakağından itti. Adam rampadan aşağı yuvarlandı ve dibe serilip kaldı. Yaşlı cadının kamçılarıyla bile kalkamamıştı yerinden. Derken hala zılgıt çeken kadın kalabalığını yararak bir adam çıktı meydana. Uzun kollu bir goril gibi yürüyordu. Yuvarlak kafası tıraşlı ve gülle gibi parlaktı. Kalın dudakları, basık burnu ve antrasit rengi derisiyle tam bir Nübiyeliydi. Bir peştemala sarılmıştı. Yağlı derisinin altında güçlü göğüs kasları yılan gibi oynuyordu.
''Bunu tanıyorum.'' dedi Batchit boğuk bir sesle. ''Dongolalı ünlü bir güreşçi, kemik kıran diyorlar. Tehlikeli bir adam.''
Nübiyeli insanı şaşırtan bir çeviklikle rampayı tırmandı. Ryder onu karşılamak üzere platformu indirmeye çalıştı ama adam çoktan korkuluklara kadar gelmişti. Tüm ağırlığıyla dev bir ebonit heykel gibi dengede durmaya çalışıyordu. Ryder uzun sırığı mızrak gibi kolunun altına kıstırıp adama doğru savurdu. Sırığın sivri ucu Nübiyeli'nin göğsünün ortasını buldu ve etine saplandı. Ryder tüm ağırlığını vererek itince Nübiyeli dengesini yitirdi ve kollarını havada değirmen gibi döndürerek geriye doğru büküldü. Batchit de Ryder'ın yanına koşmuş, o da tüm ağırlığını vererek sırığa abanmıştı. Sonunda Nübiyeli kara bir çığ gibi devrildi. Kendisiyle birlikte 5 adamı daha alaşağı etmişti ve hepsi birden karma karışık bir kol bacak yığını halinde aşağıya yuvarlandılar. Nübiyeli tıraşlı kafasının arkasını toprağa çarptı ve koca bir mağun ağacı devrilmiş gibi oldu. Gırtlağından gök gürültüsü gibi hırıltılar çıkararak ağzı hayretten açık hareketsiz yatıyordu yerde. Yaşlı cadı adamın göğsüne zıplayıp suratını kamçıladı. Nübiyeli gözlerini açtı ve doğrulup oturdu. Kadını kara elinin tersiyle itti ve sersemlemiş bir halde kafasını salladı. Sonra tepeden sırıtarak kendisine bakan Ryder'la Bachit'i gördü. Kafasını geriye attı, bir boğa gibi böğürdü, palasını arandı, ayağa kalktı ve doğruca rampaya saldırdı tekrar.